Ayrım 34.
İki yiğidin bütün bu konuşmalarını dük, düşes ve bahçedeki herkes duymakta ve müthiş zevk almaktaydı. Bu akla sığmaz, mükemmel serüveni sonuçlandırmak üzere Clavileño'yu kuyruğundan üstüpülerle tutuşturdular. Atın içi maytaplarla dolu olduğundan tuhaf bir gürültüyle havaya uçtu ve Don Quixote ile Sancho Panza yarı kavrulmuş halde yere düştüler. Bu sırada bahçede bulunanlardan Kontes Trifaldi ile sakallı Nedimeler alayı gözden kaybolmuş, geri kalanlarsa bayılmış gibi yerlere uzanmışlardı. Don Quixote ile Sancho her tarafları ağrıyarak güç bela ayağa kalktılar ve etraflarına bakıp yola çıktıkları bahçede olduklarını, yerlere serili onca insanı görünce afallayıp kaldılar. Bahçenin bir köşesinde yere saplanmış iri bir mızrak görünce şaşkınlıkları daha da arttı. Mızrağı yeşil ipek kordonlarla bağlı dümdüz bembeyaz parşömende iri altın harflerle şunlar yazılıydı: Ünlü Şövalye Lamançalı Don Quixote, Kontes Trifaldi, namı diğer elemli Nedime ve arkadaşları serüvenine sadece girişmek suretiyle serüveni tamamlamış ve sonuçlandırmıştır. Malambruno tamamen tatmin olmuştur. Nedimelerin çeneleri pürüzsüz haldedir. Kral Don Clavijo ve Kraliçe Antonomasia da eski hallerine dönmüşlerdir. Silahtar kamçıları tamamlandığında beyaz güvercin peşini bırakmayan belalı aksungurlardan kurtulacak, sevgili sahibinin kollarına kavuşacaktır. Bütün büyücülerin atası Bilge Merlin böyle emretmektedir. Don Quixote parşömenin üzerindeki yazıyı okuyunca Dulcinea'nın büyüsünün çözülmesinden söz edildiğini hemen anladı. Bu kadar tehlikesiz bir şekilde böyle büyük bir işi tamamladığı, bu arada gözden kaybolmuş olan muhterem nedimeleri de eski pürüzsüz ciltlerine kavuşturduğu için Tanrı'ya şükretti ve sonra hala ayılmamış olan Dük'le Düşes'in yanına gitti. Dük'ü elinden tutup çekerek dedi ki, ''Haydi sevgili efendim, canlanın, canlanın, yok bir şey. Serüven kimseye zarar vermeden tamamlandı. Şu kitabede açık seçik belirtiliyor.'' Dük ağır bir uykudan uyanırcasına yavaş yavaş kendine geldi. Düşes ve bahçede yerlere serili diğer herkes de aynı şekilde ayıldı. Öyle şaşkınlık, sersemlik belirtileri gösteriyorlardı ki, bu kadar başarıyla taklit ettikleri olaylar gerçekten başlarından geçmiş zannedilebilirdi. Dük yazıyı yarı kapalı gözlerle okudu ve sonra kollarını iki yana açıp Don Quixote'nin yanına gitti, kucakladı. Çağlar boyunca görülmüş en büyük şövalye olduğunu söyledi kendisine. Sancho etrafta dolaşıp elemli Nedime'yi arıyor, yüzünün sakalsız nasıl olduğunu, alımlı boyuna bosuna yakışır güzellikte olup olmadığını merak ediyordu. Ne var ki Clavileño yanarak düşüp yere çarptığı anda Kontes Trifaldi ile birlikte bütün Nedimeler alayının gözden kaybolduğunu söylediler kendisine. Hepsi sakalsız, tüysüzmüşler. Düşes Sancho'ya uzun yolculuğunun nasıl geçtiğini sordu. Sancho buna şöyle cevap verdi: ''Hanımefendi, ben efendimin de söylediği gibi ateş kuşağına girdiğimizi hissettim, gözlerimi azıcık açmak istedim. Efendimden izin istedim, vermedi. Ben yine de biraz meraklı olduğum, yasaklanan şeyi illa öğrenmek istediğimden usulca kimse görmeden gözlerimi örten mendili burnumun üzerinden hafifçe araladım. Yeryüzüne baktım, bana bir hardal tohumu kadar göründü. Yeryüzündeki insanlar da birer fındık kadardılar. Düşünün ne kadar yüksekten uçuyormuşuz demek ki. Düşes bunun üzerine dedi ki, arkadaşım Sancho, söylediğiniz şeyi bir düşünün. Siz herhalde yeryüzünü değil, üzerindeki insanları görmüşsünüz. Yeryüzü size hardal tohumu, insanlar da birer fındık kadar görünmüş olsa, tek bir insanın bütün dünyayı kaplaması gerekirdi. Doğru dedi Sancho. Ama yine de bir köşesinden bakıp tamamını görebildim. Dikkat edin Sancho, dedi Düşes. insan baktığı şeyin tamamını bir köşesinden göremez. Ben anlamam bu bakmalardan, dedi Sancho. Tek bildiğim şu ki, biz büyüyle uçtuğumuz için, ben de büyüyle istediğim yerden baktığımda bütün yeryüzünü, bütün insanları görebiliyordum. Zat-ı âliniz bunu anlasanız iyi olur. Eğer buna inanmıyorsanız, şimdi söyleyeceğime de inanmazsınız. Mendili kaşlarımın altından araladığımda, gökyüzünü o kadar yakınımda gördüm ki, aramızda 1,5 karış bile yoktu. Yemin ederim sevgili hanımefendi, çok ama çok büyük. Biz o sırada 7 oğlakların oradan geçiyorduk. Dipnot, halk arasında ülker takım yıldızına verilen ad. Ben küçükken köyde keçi çobanı olduğum için, inanın onları gördüğüm an canım durup biraz onlarla oynamayı öyle istedi ki, sanki oynamasam çatlayacağım. Ben de bunun üzerine ne yapsam beğenirsiniz. Hiç kimseye, efendime bile bir şey söylemeden usulca, yavaşça Clavileño'dan indim. Aşağı yukarı 3 çeyrek saat birer şebboy, birer çiçek olan oğlaklarla oynadım. Bu sırada Clavileño olduğu yerden bir adım bile kıpırdamadı. Sevgili Sancho, oğlaklarla meşgulken Senyor Don Quixote neyle meşguldü, diye sordu Dük. Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Bütün bu olaylar olağan akışın o kadar dışında ki, Sancho'nun söylediklerine şaşmamak gerekir. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben ne alttan ne üstten gözlerimi açmadım. Ne gökyüzünü gördüm, ne yeryüzünü, ne denizleri, ne de kumları. Evet, hava kuşağından geçtiğimizi, hatta ateş kuşağına değdiğimizi hissettim. Ama orayı geçtiğimize inanmam mümkün değil. Ateş kuşağı, ayın semasıyla havanın son kuşağı arasında bulunduğuna göre, Sancho'nun söylediği 7 oğlakların olduğu göğe yanmadan varmış olmamız imkansız. Yanmadığımıza göre de Sancho'ya yalan söylüyor ya da rüya görüyor. Ne yalan söylüyorum ne de rüya görüyorum, diye cevap verdi Sancho. İsterseniz tek tek oğlakları anlatayım size. Doğru mu yalan mı söylediğimi anlarsınız. Anlatın bakalım Sancho, dedi Düşes. İkisi yeşil, ikisi kırmızı, ikisi mavi, biri de alacalı, dedi Sancho. Değişik bir oğlak türüymüş bu, dedi Dük. Bizim yeryüzü kuşağında bu renkler yoktur. Yani bu renkte oğlak yoktur. Böyle olması çok doğal, dedi Sancho. Gökyüzünün oğlaklarıyla yeryüzünün oğlakları arasında bir fark olması gerekir. Bir şey soracağım Sancho, dedi Dük. O oğlakların arasında hiç tekeye rastladınız mı? Hayır efendim, diye cevap verdi Sancho. Ama duyduğuma göre ayın boynuzlarını geçen olmamış. Yolculuğu hakkında daha fazla soru sormak istemediler. Çünkü Sancho bahçeden kıpırdamadığı halde bütün gökyüzünü dolaşmaya, oralarda olan biten her şeyi anlatmaya niyetli görünüyordu. İşte elemli Nedime serüveni bu şekilde sona erdi. Dük ve Düşes yalnız o sırada değil, hayatları boyunca bu serüveni hatırlayıp güldüler. Sancho asırlarca yaşasa, asırlarca anlatacak malzeme buldu. Don Quixote Sancho'nun yanına gelip kulağına eğilerek dedi ki, ''Sancho, nasıl siz gökyüzünde gördüklerinize inanılmasını istiyorsanız, ben de Montesinos mağarasında gördüklerime inanmanızı istiyorum. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim.'' 42. Bölüm. Don Quixote'nin Sancho Panza'ya, cezireye vali olarak gitmeden önce verdiği nasihatlere ve başka önemli şeylere dair. Elemli Nedime serüveninin başarılı ve eğlenceli sonucundan pek memnun kalan Dük ve Düşes, şakalarını ciddiye almaya ne kadar hazır bir kişiyle karşı karşıya olduklarını görerek oyunu sürdürmeye karar verdiler. Ve böylece hizmetkarlarıyla vasallarına, Sancho'ya vaat edilen cezire valiliği sırasında nasıl muamele edileceği konusunda talimat verdikten sonra, Clavileño'nun uçuşunun ertesi günü, Dük Sancho'ya vali olarak yola çıkmak üzere hazırlanmasını, cezire halkının kendisini 4 gözle beklediklerini söyledi. Sancho, Dük'ün karşısında eğilip dedi ki, Gökyüzünden aşağı indikten sonra, o yüksekliklerden dünyaya bakıp da küçücük gördüğümden beri, içimdeki vali olma hevesi biraz azaldı. Neden derseniz, bir hardal tohumunda vali olmanın büyüklük neresinde? Göründüğü kadarıyla bir avuç fındık büyüklüğünde insanı yönetmenin itibar şeref neresinde? Zat-ı Ali'niz lütfedip de bana gökyüzünün küçücük bir parçasını verseniz, yarım fersahtan fazla olmasa bile dünyanın en büyük ceziresine tercih ederdim. Bakınız dostum Sancho diye cevap verdi Dük. Ben hiç kimseye gökyüzünün tırnak kadar bir parçasını bile veremem. Bu tür lütuflar sadece Tanrı'ya mahsustur. Ben size verebileceğimi veriyorum. O da dört dörtlük, yüz yuvarlak, orantılı, aşırı verimli ve bir tek bir cezire. Öyle bir yer ki siz güzel idare etmeyi becerirseniz, yeryüzünün nimetleri sayesinde gökyüzünde bir yer edinebilirsiniz. Öyleyse dedi Sancho, görelim bakalım şu cezireyi. Ben uğraşıp didinirim, öyle bir vali olurum ki bütün namussuzlara rağmen cennete giderim. Küçük kulübemi bırakma, daha iyisine yükselme hırsı yüzünden zannetmeyin. Valiliği bir denemek, tatmak istiyorum da ondan. Valiliği bir tattınız mı Sancho dedi Dük, parmaklarınızı da yersiniz. Emir vermenin, sözü geçmenin tadına doyum olmaz. Eminim efendiniz imparator olduğunda, olayların gidişatına bakılırsa olacağı şüphesiz çünkü, canları istediğinde gelip asasını elinden alamayacaklar. İmparator olmadan geçirdiği onca vakti içinden hayıflanacak. Saygıdeğer efendim dedi Sancho. Ben bir koyun sürüsünü bile yönetmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık Sancho. Sizin bilmediğiniz şey yok diye cevap verdi Dük. Bu bilgeliğinizden beklenen başarıyı valilikte göstereceğinizi umuyorum. Şimdilik bu kadar. Yarın vali sıfatıyla cezireye gideceksiniz. Bugün öğleden sonra gerekli kıyafet ayarlanacak, gidiş için gerekli hazırlıklar tamamlanacak. Nasıl istiyorsanız öyle giydirin bedin dedi Sancho. Kıyafetim nasıl olursa olsun yine Sancho Panza olacağım nasılsa. Doğru dedi Dük ama kıyafet kişinin mevkiine ve görevine uygun olmalıdır. Bir hukukçunun asker gibi, bir askerin rahip gibi giyinmesi doğru olmaz. Siz Sancho, yarı hukukçu, yarı komutan kıyafetiyle gideceksiniz. Çünkü size verdiğim cezirede silah kadar tahsil, tahsil kadar silah da gerekli. Tahsil bende pek az dedi Sancho. Alfabeyi bile bilmiyorum çünkü. Ama alfabenin başındaki haç ezberimde oldukça iyi vali olurum nasılsa. Silahlardan da elime ne verilirse sonuna kadar kullanırım Tanrı'nın izniyle. Ezberi bu kadar kuvvetli olduktan sonra dedi Dük, Sancho hiçbir konuda hata yapmaz. Bu arada Don Quixote geldi ve olanları haber alınca, Sancho'nun ceziresine ne kadar acele gideceğini öğrenince, Dük'ün izniyle Sancho'nun elinden tutup kendi odasına götürdü. Niyeti göreviyle ilgili bazı nasihatler vermekti ona. Odaya girdiklerinde kapıyı kapattı. Sancho'yu neredeyse zorla yanına oturttu ve ciddi bir tavırla konuşmaya başladı. Arkadaşım Sancho, talih benim karşıma bir şey çıkarmadan senin başına talih kuşu konmuş olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. Senin hizmetinin karşılığını kendi iyi talihime bağlamış olan ben, yükselişimin ilk basamaklarındayım. Sense zamanı gelmediği halde mantığa tamamen aykırı şekilde en büyük arzuna kavuşmuş bulunuyorsun. Başka insanlar rüşvet verir, sıkıştırır, rica eder, uyku uyumaz, yalvarır, ısrar eder, yine de istediklerini elde edemezler. Sonra biri gelir, ne olduğunu anlayamadan bir de bakarsınız, birçok kişinin arzuladığı görevi ve mevkiyi ele geçirmiş. Yeri gelmişken hatırlatırım. Her kaşığın kısmeti bir olmaz. Sen ki benim gözümde hiç şüphesiz hödüğün tekisin, geceni gündüzüne, gündüzünü gecene katmadan, hiçbir çaba göstermeden, sırf gezgin şövalyeliğin havasını teneffüs ederek, pat diye bir cezireye vali oluverdin. Ey Sancho, Bütün bunları sana bağışlanan bu lütfu kendi değerine atfetme. Olayları kolaylıkla yürüten Tanrı'ya ve daha sonra da gezgin şövalyelik mesleğinin yüceliğine şükret diye söylüyorum. Evladım, sana söylediklerime inanmaya hazır ol ve içine dalacağın fırtınalı denizde pusulan olacak, sana yol gösterip sakin bir limana ulaştıracak olan Kato'ya yakışır nasihatlerimi dikkatle dinle. Şunu bil ki yüksek görev ve mevkiler derin bir kargaşa denizinden başka bir şey değildir. Her şeyden önce evladım Tanrı'dan kork. Çünkü bilgelik Tanrı korkusuyla başlar. Bilge olursan da asla hata yapmazsın. İkincisi, gözlerini kendine çevirip kendi kendini tanımaya çalış. Varılması en zor olan bilgi budur. Kendini tanırsan öküze özenen kurbağa gibi şişinmezsin. Öyle bir şey yaparsan çılgınlığın tavus kuşunun kuyruğuna, köyünde domuz beslediğini hatırlamaksa tavus kuşunun çirkin ayaklarına benzer. Evet, doğru besledim dedi Sancho. Ama daha çocukken, sonra biraz büyüyüp adam olmaya yüz tuttuğumda domuz değil kaz besledim. Ama bu bana pek önemli gibi gelmiyor. Bütün valiler kral soyundan değil ya. Doğrudur dedi Don Quixote. Bu yüzden de doğuştan soylu olmayan valiler görevlerinin ciddiyetine bir de ihtiyatlı bir ılım ve yumuşaklık eklemelidirler ki her zaman karşılarına çıkacak olan fesat dedikodulardan kurtulsunlar. Soyunun mütevazi oluşuyla gurur duy ve atalarının çiftçi olduğunu söylemekten çekinme Sancho. Çünkü senin bundan utanmadığını görünce kimse de alay etmeye kalkmayacaktır. Faziletli ve mütevazi olmayı günahkar ve soylu olmaktan daha değerli say. Mütevazi bir soydan gelip de papalığın, imparatorluğun zirvesine ulaşmış sayısız kişi vardır. Sana o kadar çok örnek verebilirim ki sıkılırsın. İyi dinle Sancho. Kendine yol olarak fazileti seçersen, faziletli işler yapmakla övünürsen, prenslere, senyörlere özenmene hiç gerek kalmaz. Çünkü kan soydan geçer, fazilet edinilir. Fazilet kendi başına kandan daha değerlidir. Böyle olduğuna göre de ki böyledir, eğer cezirene seni görmeye akrabalarından biri gelecek olursa onu aşağılama, reddetme. Aksine kendisini ağırla, izzette ikramda bulun. Böyle davrandığın takdirde kendi yarattığı şeyin küçümsenmesinden hoşlanmayan Tanrı'yı memnun etmiş olursun. Tabiatın düzenine uygun biçimde hareket etmiş olursun. Karını yanına aldıracak olursan, çünkü valilerin uzun süre eşlerinden ayrı kalmaları doğru değildir. Karını eğit, yetiştir, kaba doğasını yont. Çünkü akıllı bir vali elde ettiği her şeyi kaba ve aptal karısı yüzünden kaybedebilir. Dul kalacak olursan ki olabilir, görevin sayesinde daha iyi bir evlilik yapmak arzusuyla sana yem, olta vazifesi görecek, istememlerin yan cebi olacak bir eş seçme kendine. Emin ol ki yargıcın karısının kabul ettiği her armağanın hesabını kıyamet gününde kocası verecek, hayattayken üstlenmediği her şeyi dört misliyle ölümde ödeyecektir. Kendilerini uyanık zanneden cahillerin pek rağbet ettiği gelişi güzel yargıya asla itibar etme. Yoksulların gözyaşları sende zenginlerin delillerinden daha fazla merhamet uyandırsın ama adaletini etkilemesin. Zenginlerin vaat ve armağanlarının arasından, yoksulların da hıçkırıklarıyla ısrarlarının arasından gerçeği görmeye çalış. Hakkaniyete yer varsa, yasanın bütün şiddetini suçluya bindirme. Çünkü sert yargıç şöhreti de yufka yürekli yargıç şöhreti kadar kötüdür. Eğer kararında birini kayıracak olursan, armağanın değil merhametin etkisi ağır bassın. Bir düşmanın taraf olduğu bir davada karar verme durumunda kalırsan, zihnini kendi davandan uzaklaştır, önündeki davanın gerçeklerine yönelt. Başkasının davasında kendi duyguların gözünü köreltmesin. Çünkü bu yüzden yapacağın hata, muhtemelen tamiri mümkün olmayan bir hata olacaktır. Tamiri mümkün olsa da senin şöhretine ve hatta cebine dokunacaktır. Güzel bir kadın adaletine başvurursa, gözünü onun gözyaşlarından ayır, inlemelerine kulak verme. İstediği şeyi enine boyuna tart ki mantığın onun gözyaşlarında, namusun onun hıçkırıklarında boğulmasın. Fiilen cezalandırmak zorunda olduğun kişiyi ayrıca sözle cezalandırma. Çünkü zavallıya cezanın acısı yeter, bir de kötü sözlerinkini eklemek gereksizdir. Hakkında hüküm vermek durumunda olduğun suçluyu zavallı bir adam olarak gör. İnsanın kusurlu tabiatının yasalarına tabi olduğunu unutma. Başkasına zarar vermeden elinden geldiğince merhametli ve bağışlayıcı davran. Çünkü Tanrı'nın bahşettiği meziyetlerin hepsi eşit değerde olmakla birlikte, merhamet adaletten daha parlak, daha alımlı görünür gözümüze. Eğer bu nasihatleri ve kuralları izlersen Sancho, ömrün uzun, şöhretin ölümsüz, mükafatın bol, mutluluğun tarifsiz olur. Çocuklarını istediğin gibi evlendirirsin, hem onlar hem de torunların mevki sahibi olur. Huzur içinde yaşar, insanların takdirini kazanırsın. Huzurlu ihtiyarlığında, ömrünün son adımlarında seni yakalayacak olan ölüme teslim olursun. Gözlerini torununun torunu, incecik, körpecik parmaklarıyla kapar. Sana şu ana kadar söylediklerim, ruhunu bezeyecek olan nasihatlerdir. Şimdi bedenini bezeyecek olanları dinle. 43. Bölüm. Don Quixote'nin Sancho Panza'ya verdiği ikinci nasihatlere dair. Don Quixote'nin bu sözlerini duyup da çok akıllı ve çok iyi niyetli bir kimse olduğunu düşünmemek mümkün mü? Ama bu büyük öyküde birçok kere belirtildiği gibi kendisi sadece şövalyeliğe ilişkin konularda sapıtır, diğer konularda çok berrak ve kıvrak fikirler ileri sürerdi. Öyle ki sürekli olarak hareketleri mantığını, mantığı da hareketlerini yalanlardı. Sancho'ya verdiği ikinci nasihatler çok büyük bir ifade yeteneği olduğunu gösterir. Zekasının da çılgınlığının da zirvede olduğu örneklerden biridir. Sancho kendisini büyük bir dikkatle dinliyor, nasihatlerini aklında tutmaya çalışıyordu. Bu nasihatleri tutmaya ve bu sayede valilik işini hayırlısıyla başarmaya niyetliydi. Don Quixote sözlerine şöyle devam etti. Şahsını ve evini nasıl yöneteceğin hususuna gelince Sancho, sana vereceğim ilk nasihat temiz olmaktır. Tırnaklarını kes. Cehaletleri yüzünden uzun tırnağın eli güzelleştirdiğini zanneden, kesmedikleri o fazlalıkları, kertenkele ile beslenen kerkenez cırnağına daha çok benzediği halde, tırnak zanneden bazı insanlar gibi tırnak uzatma. Çok pis ve çirkin bir alışkanlıktır. Asla dağınık derbeder giyinme Sancho. Özensiz kıyafet gevşek bir kişiliğin göstergesidir. Hatta Julius Caesar örneğinde olduğu gibi özensizlik ve derbederlik sinsilik olarak da yorumlanabilir.